Herkese merhaba. Genç Hayat Akademi Podcast serimizin ikinci sezonunda yeniden beraberiz. Birbirinden değerli konuklarımızla diş hekimliğinin önemli konularına değindiğimiz dinletilerimize hazırsanız başlıyoruz. Bugünkü değerli konuğumuz Efe Çelebi. Öncelikle Efe Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Şilan.
Efe Bey çoğu dinleyicimiz sizi tanıyordur tahmin ettiğiniz üzere. Ama biz yine de kendinizden bahsetmenizi istesek.
Merhaba, ben diş hekim Efe Çelebi. 1981 İstanbul doğumluyum. Üsküdar Amerikan Lisesi'nden sonra Yeditepe Üniversitesi'ne girdim ve 2004 yılında mezun oldum. 2005 yılında ilk muayenehanemi açtım. 2006 yılında ortağım Cihan Çapan'la beraber Dent Grubu kurduk. Ve bu sene Dent Grubu'nun 15. yılını kutluyoruz. Ben de o tarihten beri yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. 5 yıldır diş hekimliği yapmıyorum. Sadece yönetim tarafındayım. 2 tane güzel kızım var. Yarışmacı arkadaşlara hoş geldiniz dilerim.
Ana konularımıza girmeden önce eğitim hayatınızla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Eğitim hayatınıza diş hekim olarak devam etmeye nasıl karar verdiniz? Fakülte yıllarınız nasıl geçti?
Benim babam diş hekimi olduğu için ben hep diş hekimliğini istiyordum. Muayenehanesinde büyüdüm babamın. Lise yıllarımda da tercih yapma konusunda o yüzden hiç zorlanmadım. Hep kafamda diş hekimliği vardı. Bütün tercihlerim de diş hekimliğiydi. Yeditepe Üniversitesi'ni kazandım. Mezun olmaya yakın işte ne yapayım ne edeyim diye düşünürken aslında ne yapmamam gerektiğine karar verdim. Ne yapmam gerektiğinden ziyade uzmanlık yapmak istemediğime karar verdim. Fakülteden bir an önce başarılı mezun olup muayenehanemi açmak istiyordum veya bir yerde çalışmak istiyordum. Dersler konusunda çok zorlandığımı söyleyemem. Sadece sevmediğim dersler vardı. İşte daha teorik dersler, işte mikrobiyoloji, farmakoloji gibi dersler çoğu insan da sevmedi. Anatomi, ezbere dayalı dersler. Onlar biraz zorluyordu. Onun haricindeki pratik olanlar gerçekten hoşuma gidiyordu tam tersi. İşte protezin pratiği, hasta bakmak çok hoşuma gidiyordu. Yani o teorik kısımları bir şekilde yapmamız gereken kısımlar olarak görüyordum ve neyse onlar çok bitti zaten. Pratik kısmına geçtik. Ve fakülteyi de sene kaybı olmadan başarıyla bitirme şansım oldu. Sonra da normal hayata geçtim.
Üsküdar Amerikan Lisesi'nin ardından eğitime Yeditepe Üniversitesi'ne devam ettiniz. Herkesin bildiği gibi iki okulda yurt dışı bağlantıları kuvvetli okullar. Peki bu size mesleğinizi yurt dışında sürdürmeyi düşünmenize sebep oldu mu? Düşündüyseniz bu fikirden sizi vazgeçiren etmenler nelerdi?
Aslında oldu. Çünkü Üsküdar Amerikan'dayken benim arkadaşlarımın çoğu hep yurt dışına başvuran kişilerdi. Ama daha çok onlar da bir mühendislik, işletme gibi şeyler okuyacakları için yurt dışında okuma imkanları daha fazlaydı. Diş hekimliğinin bir denklik problemi olduğundan, yani yurt dışında okusaydım Türkiye'de devam ettiremeyecektim mesleğimi. Dolayısıyla yurt dışında okumayı hiç düşünmedim. Direkt Türkiye'deki okullara başvurdum. Orada da istediğim gibi bir okul neyse ki oldu. Üniversitedeyken yurt dışında ne yapabilirim diye araştırdım. Çok fazla seçenek o dönemler yoktu. Şu anda bakıyorum bayağı Erasmus'lar falan güzel şeyler var. O dönem bizim derslerimizi saydırabileceğimiz okullar çok sınırlı sayıdaydı. Ve ilginç bir şekilde ben Güney Afrika'da bir okul buldum. Derslerimi saydırabileceğim. İyiydi bir okuldu. Ben desem Cape Town Üniversitesi olabilir. Transkriptimi, recommendation'larımı falan her şeyimi hazırladım, gönderdim, kabul ettiler. Gidiyordum yani bayağı. Güney Afrika'ya gidiyordum. Hayatımda hiç Afrika'ya gitmemiştim. Fakat sonradan fark ettim ki derslerimi saydırmama rağmen bir sezon, bir semester kaybım olacak. Çünkü bizim okulumuz bittiği zaman orası Güney Yarımküre'de olduğu için hala orada kış oluyor ve okulun bitmesini beklemem gerekiyor bir yarım semester. O yarım semester'ı kaybetmemek için bunu yapmadım. Hani bir yurt dışı deneyimim olsun gerçekten üniversite yıllarında isterdim ama kısmet olmadı. Direkt Yeditepe'yi normal zamanda bitirdim onun yerine.
Bir ünitli bir muayenehane ya da klinik zinciri de olsa yönetim kavramı insanın olduğu her yerde ortaya çıkıyor. Siz de bu başlangıç süreçlerine en hakim olan insanlardan biri olarak yaşadığınız zorlukları ve tecrübelerinizi paylaşabilir misiniz bizlerle?
Bir muayenehane yönetmek aslına bakarsan bence bir klinik yönetmekten daha bile zor. Çünkü muayenehaneyi yönetirken her şey sana bakıyor. Yani satın almayı da sen yapıyorsun, işte personel eğitimini de sen veriyorsun, reklamını da sen vermen gerekiyor. Kart vizitini de sen bastıracaksın. Her şey sana bakıyor. Muayenehaneci aslında o kliniğin finans müdürü, insan kaynakları müdürü, pazarlama müdürü her şey olmuş oluyor. O yüzden muayenehanecilikten gelen biri olarak şunu söyleyebilirim ki muayenehanecilik gerçekten maddi manevi çok zor bir süreç. Tüm yatırımı senin yapman gerekiyor. Hiçbir ortağın yok, desteğin yok. Riski tamamen sen alıyorsun ve manevi olarak da bir paylaşımın olmuyor. Dolayısıyla hakikaten zor bir süreç. Ben de zaten sadece bir sene bir muayenehane işlettim. Hemen ikinci senede müşterek muayenehaneye geçtik. Cihan ortağım geldi. Bir kere hani maddiyatın da ötesinde manevi olarak destek hissettim arkamda. Bu işte tek başıma değilim. Bir yol arkadaşım var diye. Sonra tabii işi yavaş yavaş klinikleşme ve büyütme yönünde neler yapabiliriz? Bunlara baktık. Klinik yönetmek de tabii ki çok zor. Daha fazla insan yönetiyorsun. Yani bir muayenehanede sadece iki çalışanın varken bir kliniğin olduğunda belki 5, 10, 20 kişi yanında çalışabiliyor. Bunların sorumlulukları var. Bizimki gibi kurumsal yapılarda tabii ki bu sorumluluk daha da artıyor. Yani şu anda Dent Group bünyesinde 450'den fazla çalışan arkadaşımız var. Bunların hepsinin sorumluluğu bizim üstümüzde. Ama avantajı da şu, bizde bir iş bölümü var. Herkes uzmanı olduğu işi yapıyor. Yani hekim olsun, işte idari kadrolardaki personelimiz olsun. Bu iş bölümü de tabii ki herkesin üstünden bir yük alıyor. Sistemi doğru kurduktan sonra bence kurumsal bir yapıyı yönetmek, bir muayenehaneyi yönetmekten aslında çok daha kolay. Çünkü standartları belli, süreçleri belli. Sen olmasan da yürüyen bir sistem var. Yani bir muayenehaneci, senin de baban diş hekimi. İşte görüyorsun, baban tatile gittiğinde telefonu susmuyor. İşte muayenehaneyi kime emanet edeceğim? Bir tane problem bir hastası olsa kime yönlendirecek onu? Böyle sıkıntıları var. Dolayısıyla kendi kendine işleyen kurumsal bir yapının bence ciddi avantajları var. Sorduğun soru anlamında.
Klinik açma sürecinden bahsetmişken, günümüzde bir klinik içerisinde kesinlikle olmalı dediğiniz ürünler sizce nelerdir?
Şimdi eskiden çok fazla yatırım yapmaya gerek yoktu. Bir tane diş ünitesi, işte bir davet takımı, birkaç el aletiyle mesleği icra edebiliyorduk. Fakat bugün artık bu geçerliliğini yitirdi. Benim babam 25 yıl boyunca emekli olmadan önce muayenehanesi vardı ve yaptığı en büyük yatırım bir ışın cihazıydı. Halojen bir ışın cihazıydı. Başladığı ümitle emekli oldu. Ama şu an yatırımın sonu gelmiyor gerçekten. İşte 3 boyutlu tarayıcılar, tomografiler, lazerler, dijital anesteziler. Gerçekten hem hekimin çalışma konforunu, hem hastanın tedavi olma konforunu, hem de işin kalitesini arttıran şeyler. Ve bunlar bence artık opsiyonel değil. Yani bunlar artık her klinikte, muayenehane olsun, klinik olsun fark etmez. Her klinikte olması gereken cihazlar. Çünkü artık teknoloji öyle bir yere geldi ki belli tedavileri belli kalitede yapmak için bunlara hepimizin ihtiyacı var. Bizim kliniklerimizde her anestezi dijital anesteziyle yapılıyor. Aslında büyük bir yatırım değil ama hasta konforunu inanılmaz derecede arttırıyor. Sadece hastanın iğne olmayacağım psikolojisi bile hastaya inanılmaz rahatlık veriyor. Dolayısıyla klinik açacak arkadaşlara gün bir almalarını tavsiye ederim. İki, basit bir ağız içi kamera. Ben ağız içi kamera aldığım zaman, bundan işte muayenehaneye başlarken 16 yıl önce, bir ağız içi kamera $3000'dan başlıyordu. Şimdi düşün, telefonların bile kamerası olduğu için artık $100'lara kadar ağız içi kameraların fiyatı düştü. Yani bunlar anlamlı yatırımlar değil, büyük paralar değil. İş ki kullanalım. Yani ben her hastanın, detektör hastanın bile ağız içi kamerada görüntüsünü alır, kendisine gösterdim. Bakın buralarda taşlarınız var, bunları temizleyeceğiz diye ve işlem sonunda da temiz halini gösterdim. Hasta inanılmaz etkilenirdi. Böyle hasta kazandım aslına bakarsan. Diğer hekimler Angarya'ya gelen işlerdi bunlar, yapmazlardı. Burada ben tabii bir fark ortaya koymuş oldum. 3, teknolojik bir cihaz değil ama loop kesinlikle yine kaliteli bir diş hekimliği vermek için olması gereken, olmazsa olmaz şart cihazlardan biri. Detartreji bile ben loop'la yapıyordum ve gerçekten çok daha işin kaliteli olduğunu kendim görüyordum, hastaya da gösterebiliyordum. Bunun yanında daha pahalı cihazlar var. İşte tomografi gibi, 3 boyutlu ağız içi tarayıcılar gibi. Bunlar eğer imkan varsa kesinlikle olması gereken cihazlar. Yani ben bir panoramik yerine tomografiyi kesinlikle tavsiye ederim. Basit bir 20 yaş çekimi bile aslında tomografi çekildiğinde çok zor olduğu görülebiliyor. O açıları, işte kök yönlerini göremeyebiliyoruz panoramikte. Veya işte bir kanal tedavisi yapacaksınız. Bir işte ikinci kanal, üçüncü kanal, dördüncü kanal, işte bilmediğiniz kanallar olabiliyor. Dolayısıyla eğer imkan varsa maddi olarak bunları da kesinlikle tavsiye ederim. Alet işler el övünür, doğru. Ama tabii bunları gerçekten kullanıp sadece göstermelik, işte muayenehanede var mı var değil. Keza lazer cihazı mesela. Bunları yapmak gerekiyor. Ama bazı şeylerde bak işin aslı müsriflik oluyor. Yani Bugün bir diyod lazer, işte 4-5 bin euroya alabileceğiniz bir diyod lazer bizim lazer ihtiyaçlarımızın %90'ını giderebiliyor. Kalan %10'luk ihtiyaç için, işte sert dokuda çalışmak için erbium yak lazeri 60 bin euro, 70 bin euro. O bana göre gereksiz bir yatırım. Biz de mesela dantro kliniklerini almıyoruz erbium yak cihazları. Tabii her cihazda böyle bir fizibilite çalışması yapmak lazım. Yani bu bize nasıl işimize yarar, hasta konforunu nasıl arttırır ve geri dönüşü bize nasıl olur? Direkt parasal olarak değil. Yani gün panoramikten, tomografiden para almayabiliriz hastanızdan ama iş kalitenizi arttırdığında o da size bir tabii aslında direkt gelir olmuş oluyor. Dolayısıyla burada bir kar zarar analizi yapıp hangi cihazları ben hızlıca kullanabilirim, hangileri önce kullanabilirim sırasıyla bunları almalarında fayda görüyorum.
Peki, Dent Group fikri nasıl oluştu? Başlangıç aşamasında planınız tam olarak neydi?
Ben hep daha üniversite hayatındayken de babamın muayenesi varken de şeyi düşünüyordum. Neden hekimler hep tek başlarına çalışıyor? Neden muayenehaneler var? Neden işte daha büyük yapılar kurulamıyor? Daha böyle beraber hekimlerin beraber çalıştığı teknolojik olarak daha kuvvetli yapılar niye yok diye hep düşünürdüm. Tabii muayenehaneye açılınca aslında bunun çok zor bir iş olduğunu anladım. Çünkü gerçekten standartizasyon çok zor. Yani sen bir hekim olarak hastanla çok detaylı ilgilenebilirsin ama o hastayı başka bir hekime emanet etmek çok zor. Çünkü hasta bir kere istemiyor başka bir hekime gitmek. Sana gelmiş. İşte standartları kontrol etmek çok zor. Personeli kontrol etmek çok zor. Cihan'la müşterek muayenehane açtıktan bir sene sonra biz ilk kliniğimizi açtık. İlk şube olarak. Dent Group'un ilk şubesiydi orası, Göztepe kliniğimizde. Orada her şey çok güzel başladı. Yani böyle klinik kendini bir senede amorti etti diyebilirim. O zaman fazla poliklinik de yoktu. Fakat zaman içerisinde gördük ki kontrol elimizden kayıp gidiyor. Hekim sayısı arttı, personel sayısı arttı ama bununla beraber hasta şikayetleri de arttı. Dedik ki biz daha kurumsal bir yapı ortaya koymalıyız. İşte danışmanlıklar almaya başladık. Kendimiz bu işe kafa yormaya başladık. Bir işte el kitapçığı çıkardık. Ne, nasıl yapılır? Personelimize eğitimler vermeye başladık. Dent Group aşama aşama kurumsallaşmaya başladı. Ama bu ciddi bir zaman aldı. Yani ilk şubemizden ikinci şubeye açmamız arasında neredeyse 7 yıl var. Yani Dent Group 15 yıllık bir yapı ama bunun 7 yılın boyunca bizim sadece 2 şubemiz vardı. Düşün, daha hani yolun yarısına kadar aslında sadece 2 şube olarak geldik. Sonrasında işte hızlanmamız bir şeyleri standardize edebilmemizle olmaya başladı. Şu anda da artık hani %90 iş oturdu. Hani şu an bulunduğumuz genel müdürlük de 35 kişi çalışıyor. Herkes işin profesyoneli. İşte insan kaynakları uzmanından satın almacısına, pazarlamacısına, diş hekimi olmayan ama sektörü çok iyi bilen insanlar işletme desteği veriyor. Her çalışanımıza aynı eğitimler veriliyor. Her klinimize aynı malzemeler, aynı cihazlarla hizmet veriyoruz. Dolayısıyla bunu artık kopyalamak kolay. Yani teorik olarak bizim açabileceğimiz kliniğin sayısı sınırı yok. Ama tabii biz de kalitemizi koruyarak büyümek istiyoruz. O yüzden her yıl işte belli adette bizim daha rahat kontrol edebileceğimiz sayıda klinik açıyoruz. Şu anda 25 şubeye ulaştık. Ortalama da yılda işte 4-5 tane klinik açılıyor. Umarım bu şekilde devam ederiz.
Ortaklığınızdan bahsettiniz. Aslında orası bir kırılma noktası diyebiliriz. Ortaklığın iş dünyasında zorluğu herkes tarafından bilinen bir durum. Siz bu durumun üstesinden nasıl geldiniz? O süreci nasıl yönettiniz? Sizce ideal bir ortaklığın şartları nelerdir?
Aslında başarımızın sırlarından biri de bence ortaklığı iyi becerebiliyor olmamız. Cihan benim ilk ortağım. İşte 15 buçuk yıl önce başladı ortaklığımız. Daha henüz beraberliğimizin 6. ayında da direkt Dent Group kurduk zaten. Fakat ilk ortaklığa adım atışımızda bir A4 kağıda ortaklığımızın esaslarını madde madde yazdık. Bence en önemlisi buydu. Yani nasıl gelir, ortaklığımız nasıl gider, ortaklığımız nasıl, onun sorumlulukları ne, benim sorumluluklarım ne, çok basit olarak, çok detayına girmeden bunları baştan belirledik. Doğru düzgün arkadaş bile değildik aslında o zamanlarda. Ve ortaklığın temelinde arkadaşlık yatmıyor. Arkadaş olmayabilirsin ama aynı hedef doğrultusunda beraber koşabileceğin bir kişi ise yanındaki, onunla zaten zaman içerisinde arkadaş oluyorsun. Cihan'la ben öyle oldum. Dolayısıyla kuralları baştan koymak ve net koymak bence doğru ortaklıktaki en kritik konu. Şu anda Dent Group'ta 160'a yakın hekim var. ve 60 tanesi ortağımız. Yani bizim her klinikte birkaç ortağımız var. Nasıl bu kadar çok ortağımız olabiliyor ve nasıl sorun çıkmıyor? Nasıl insanlar ortak olma konusunda hevesli ve ortaklıktan ayrılmıyorlar? Bunun sırrı da aslında bu şeffaflık ve baştan her şeyin standartını koymaktan geçiyor. Şu anda bütün ortaklarımız biliyor ki ortaklığın hekim tarafı var ve ortaklığın şirket ortağı tarafı var. İkisinin de ayrı sorumlulukları var, ikisinin de ayrı yükümlülükleri var, ayrı hakları var. Herkes hekim olarak görevini yapıyor, herkes ortak olarak görevini yapıyor. Ve bir ortak diğer ortakla ilişkisinde herhangi bir kafasına soru işareti kalmıyor. Ne hak ediş konusunda, ne yapacağı tatil konusunda. Bizim dönemimizde ortak olan arkadaşlarımızdan hiçbiri şu anda ortak değiller. Başka arkadaşlarımdan bahsediyorum, yani Dent Group haricindeki arkadaşlarımızdan. Sebebi de şu, onlar bizden daha naif duygularla başladılar aslında. Ya işte kazanırız, beraber harcarız. Yarısı senin, yarısı benim. İşte beraber tatile gideriz. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Yani bunlar çok güzel duygular, arkadaşça hisler ama hayatta gerçekliği olmayan şeyler. Yani asla iki kişi aynı çabayı harcayamaz. Asla iki kişinin kazandığı aynı olamaz. Yani bir ay sen fazla olursun, bir ay ben fazla olurum. Ama ona göre bir hak ediş sistemi olması lazım. Sen kendi haklarını biliyor olman lazım. Ben ne kadar tatil yapabileceğimi sana sormadan karar verebiliyor olmam lazım. Biz bunları çok net belirlediğimizden dolayı Dent Group'a ortak olma konusunda herkes motive. Bütün hekimlerimiz aslında bize daha işe başlarken bir gün nasıl sistemin bir parçası olurum, nasıl bir ucundan ben de tutarım hayaliyle başlıyorlar. Bizim iş modelimizin de artık bu bir parçası haline geldi. İsmi koyarken bile Dent Group olmasının sebebi aslında bu hayaldi. Yani biz bir hekimler birliğini, hekim gücünü aslında beraber temsil edeceğiz. Birçok hekim beraber aynı hedefe doğru koşacağız. Bu hedefle zaten çıktık ve bunu büyük oranda başardık diyebilirim.
Kurumsallaşma süreci nasıl ilerledi? Kliniklerin bir zincir haline gelme sürecinden bahsedebilir misiniz?
Kurumsallaşmak çok zor ve aslında bitmeyen bir serüven. Ne demek kurumsallaşmak? Kişilerden bağımsız bir sistemin yürümesi anlamına geliyor aslında kurumsallaşmak. Yani ben olmasam da, sen olmasan da, o olmasa da kurumsal yapı bir kendi kendine devam eden bir organizma gibi. Kişilerden bağımsız. Bunu sağlamak için de işte her şeyin bir kuralı olması lazım. Her şeyin bir standardı olması lazım. Her şeyin bir belirlenmiş süreci olması lazım. Bunlar tabii ki zaman içerisinde geliştiriliyor, revize ediliyor, iyileştirmeler yapılıyor ama daha iyisini yapıncaya kadar her şey için bir kuralın olması gerekiyor. Şu anda biz bunu büyük oranda başardık. Yani bizde 600 sayfaya yakın yazılı dokümantasyon var. Artık bunların fotoğraflı, videolu halleri olmaya başladı. Personelimize bu dokümanlar üstünden eğitimler veriyoruz. Artık işte videolu eğitimlere, online eğitimlere döndük. Az önce sana gösterdim. Bunlar İstanbul'un herhangi bir şubesiyle işte Antalya'daki bir şubede çalışan personelin aynı şeyi aynı şekilde hastaya yapmasını, uygulamasını sağlıyor. Dolayısıyla bir kişi sistemden çıksa bile yerine gelecek kişi de aynı şeyi yapacağından dolayı işte o kurumsal yapı devam edebiliyor. Kurumsallaşmamış yapıların en büyük sıkıntısı aslında bu. Yani bireylere çok bağımlı. Bir hekim tatile gittiği zaman veya o kliniğin bir asistanı izne ayrıldığında, banka görevlisi işte hastalandığında sistem çöküyor. Veya yeni birini işe aldığında sistem çöküyor. Bunun olmaması için işte bu standartları, süreçleri belirlemek ve herkese uygulamak, her işlemde uygulamak şart. Bunların doğru olup olmadığını biz sürekli tüm kliniklerimizi denetliyoruz. Yani telefonun açılmasından tutun da işte bir call center'ımız var. Sürekli banka görevlilerin telefon konuşmaları rastgele olarak seçilip dinleniyor. Telefonu arkadaşlarımız doğru mu açıyor? Hastayı doğru mu yönlendiriyor? Nasıl cevap veriyor sorulara? Standartlarımız uygun mu? Veya işte tüm hastalarımıza gerçekten dijital anestezi uygulanıyor mu? Tüm hekimlerimiz loop kullanıyor mu? Veya tedaviden sonra hastaya verilecek bilgiler standartlarımıza uygun şekilde mi söyleniyor? Bunları sürekli bakıyoruz. Hekimlerimizle kliniklerimizi geliştirme maksadıyla denetliyoruz. Ve tabii bu hasta memnuniyetini çok ciddi oranda arttırıyor. Geçen yılın hasta memnuniyeti yüzdemiz %92. Yani bu hastaların kendilerinin birebir gelen SMS anketlerinden ve e-mail anketlerinden kendi doldurdukları hasta memnuniyet %100'dir. Bizde her hastaya gidiyor bu otomatik olarak. Dolayısıyla kurumsallaşmanın şeyden farklı olarak yani illa çok büyük yapılar olmasına gerek yok. Yani bir muayenehanede bile kendi kurumsallaşmasını aslında bir muayenehane yapabilir. Veya işte 3 hekimin çalıştığı bir poliklinik bile kendi çapında kurumsallaşabilir. İşte personeline belli eğitimleri verir, belli süreçlerini standart hale getirir. Bu bir aslında iş yapış şekli diyebiliriz.
Bize biraz da markalaşma için attığınız adımlardan, marka duruşunuzdan ve bu süreçteki PR çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
İlk markalaşma sürecimizi biz Göztepe klinimiz varken sadece, daha iki klinikken bir marka danışmanından, böyle biz de o zaman öğrendik, böyle bir danışmanlık varmış, marka danışmanından danışmanlık alarak başladık. O para, o tarihte ödediğimiz para da gerçekten bize bayağı koymuştu yani. Çünkü yani markaya ne yapacağız ki markaya falan diyorduk ama gerçekten çok ciddi faydasını gördük. İşte logomuz değişti. İlk logoyu ben tasarlamıştım. Logomuz değişti. O marka danışmanı bize nasıl olmamız gerektiğini aslında bize gösterdi. Bizi bize anlattı diyebilirim. Yani bizim hayal ettiğimiz tarzın ne olduğunu bize yazılı olarak aslında sundu ve biz o günden beri o tarzda devam ediyoruz. Bizim benimsediğimiz tarz aslında güçlü bir marka imajı. Şu anda şirketler biraz ikiye ayrılıyor. Bir daha böyle duygusal markalar, daha empati kuran markalar. Bir de daha güçlü markalar. Biraz snob diyeceğim. Kötü anlamda söylemiyorum ama bunu. İşte mesela Apple örneğini verebilirim. Ne bileyim, Mercedes örneğini verebilirim. Acıbadem örneğini verebilirim. Biraz daha böyle marka imajı güçlü. İnsanlara gel ben sana yukarıda hizmet vereyim diyen markalar. Ve her şeyimizi aslında buna göre tasarladık. Yani şu an kataloğumuzun ön yüzüne baktığınızda, bak şurada hatta göstereyim. Burada gerçekten herkes bir iddialı bir poz veriyor kendince. İşte Neşve birine kızmış, ben birine bağırmışım. İşte diğeri bir şeye şaşırmış falan. Evet, biz de tabii ki hastamızı her zaman düşünüyoruz. Ya onunla empati kuruyoruz. En önemli şey belki de bu. Ama böyle duygusal bir marka değiliz. Konumlandırmamız duygusal bir marka değil. Yani işte kullandığımız renklerden tut da font, işte internet sitemiz, aplikasyonumuz, klinik içerisindeki tasarımımız, vermeye çalıştığımız imaj. Mesela biz hastamıza tabii ki birebir de siz diye hitap ediyoruz. Ama aplikasyonumuzda, hastaya gönderdiğimiz SMS'te, e-mail'da hastaya sen diye hitap ediyoruz mesela. O samimiyette ve güçlü iletişimde olmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bir SMS gönderiyoruz diyelim. Hastanın klinikten çıkmış otomatik bir SMS gidiyor 6 ay sonra. İşte sevgili Şilan, 6 aylık kontrol zamanı geldi. Randevunu almayı unutma. Şilan Hanım, unutmayınız. Böyle değil. Biz böyle direkt güçlü, sanki arkadaşımızmış gibi hitap etmeyi seviyoruz. Ve bence bu işe de yaradı. Yani hastalar, o kadar çok hasta bana daha hasta bakarken şunu söylemiştir ki, 5 yıldır gerçi hasta bakmıyorum. Ya inanılmaz tarzsınız. Ne kadar işte klinikleriniz enerji dolu. Kliniğe giriyorum işte böyle genç işte yakışıklı hekimler, güzel kızlar. İşte herkesin kulağında şeyler, telsizler, birileri odaya giriyor, birileri çıkıyor. Bir aksiyon. Ya gerçekten buraya geliyoruz ve enerjimiz artıyor diyorlar. Bence bizim hasta portföyümüz de bence buna göre şekillendi. Gerçekten onu görebiliyorum. Böyle hastalarımız da bizim tarzımıza uygun. Böyle dinamik, işte ne istediğini bilen hasta grubu oldu. O açıdan ben hani yerleştirdiğimiz marka konumu olarak olduğumuz yerden çok memnunum. Yaptığımız işte PR çalışmalarını da, diğer tanıtım faaliyetlerini aslında buna göre yapıyoruz. İşte belki görmüşsünüzdür, işte şu anda online randevumuzu tanıtıyoruz. Videolarda, görsellerde hep işte Dent Group'un böyle güçlü bir logosu gelir ve işte online randevunu hemen al. Böyle çok rica etmiyoruz. Genelde böyle emir gibiyle konuşuyoruz. Ve o hastalarda o samimiyetimizi bence karşılığını veriyor.
Sosyal medyanın diş hekimine zarar verdiğini düşünüyor musunuz? Sizce doğru sosyal medya kullanımı nasıl olmalı?
Sosyal medyanın diş hekimliğine kesinlikle çok faydası olduğunu düşünüyorum. Eskiden diş hekimliği bir tedavi mesleği olarak görülüyormuş. Çok eskiden bahsediyorum. Şimdi dişçiler ne yapıyormuş? Sadece insanların dişini çekiyormuş. Yapılan eskiden tek işlem buymuş. Çok eskiden bahsediyorum. Sonra işte ne bileyim işte kanal tedavisi başlamış. Yine ağrı gideren bir şey, işlem. Ne zaman ki işte teknolojik yeniliklerle işte porselenler çıkmaya başlamış, beyazlatma işlemleri ortaya çıkmaya başlamış, diş hekimliğinin insanları güzelleştirici tarafı ön plana çıkmaya başlamış. Ve şimdi aslında Instagram, diğer sosyal medya mecralarında olduğu gibi insanların kendilerini, çevrelerini daha böyle gururla sergiledikleri ortamlar. Ve burada dişler aslında çok, artık çok önem kazanıyor. Yani eskiden adamın ön iki dişinin ortasında bir çürük olduğu zaman bunu çok umursamayabiliyordu veya işte dişleri çapraşıkken çok bunu sallamayabiliyordu. İşte bir dişi eksikse bunu çok önemsemeyebiliyordu. Ama şu an selfie çekemiyor. Çektiği görüntü hoşuna gitmiyor. Veya ağzını kapatmak zorunda kalıyor. Arkadaşları kocaman kahkahalar atarken o ağzını kapatmak zorunda kalıyor. Bu sefer ne oluyor? Diş hekimine gitmek istemese bile gitmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla ben çok faydası olduğunu düşünüyorum. İnsanlara çok faydası var. Çünkü bir şekilde ağız bakımlarını istemeye istemeye de olsa bazen daha iyi yapmak zorunda kalıyorlar. Yani dişin de daha iyi fırçalıyor. Hekime gitme alışkanlığı da artıyor. Diğer taraftan bizim belki de en çok yapmaktan hem keyif aldığımız hem de cirosal anlamda da bizi daha olumlu destekleyen işte estetik işlemleri daha çok tercih eder hale geliyor. Sadece dişi ağrıdığı zaman, yüzü şiştiği zaman gitmiyor hekime. Aa diyor, arkadaşlarım dişleri bembeyaz, ben de beyaz dişler istiyorum. Beyazlatma yaptırayım. Veya işte ya şu ön dişlerimin çapraşıklığı düzelmez mi? Bir şeffaf aparayla ortodontik tedavi göreyim. Dolayısıyla ben iyi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki her konuda olduğu gibi burada da suistimaller olabiliyor. Benim başıma geldi. Bakın 5 yıldır hasta bakmıyorum. Kaç senesinde olduğunu hatırlamadığım bir hastamın fotoğrafını alakasız bir diş kliniğinin Instagram sayfasında gördüm. Ve çok şansa gördüm yani. Ve mesaj attım kliniğe. Bakın dedim yani lütfen yani bu benim hastam. Kaldırır mısınız diye normal, çok kibar bir şekilde rica ettim. Ve çok da cüretkar bir cevap aldım. İşte biz bunu internetten bulduk ve kaldırmamıza gerek yok falan gibi bir cevap aldım. Sonra işte daha ciddi bir cevap verince işte kurumumuzu kullanarak o zaman kaldırmak zorunda kaldılar. Ama yani dediğim gibi 6 yıldır hasta bakmıyorum, 5 yıldır hasta bakmıyorum. Demek ki kimlerin ne vakalarını koymuş o adam. Ve buradan bir gelir elde ediyor. İşte hasta çekiyor kliniğine. Sonra öğrendim ki zaten şey de değilmiş sahibi, diş hekimi de değilmiş sahibi. Bir başka bir meslek grubu diyeyim. Başka bir meslek grubunun kurduğu bir yermiş. Dolayısıyla evet, tabii ki güzel tarafları var. Kötü tarafları da böyle olabiliyor. Ama buradaki çözüm bence bunu toptan yasaklamak değil. İnsanların gideceği hekimin yaptığı işleri bilmeye hakkı var. Dolayısıyla hani önce sonra vakalar koymayalım, bu komple yasaklansın doğru çözüm değil. Doğru çözüm kanıta dayalı diş hekimliği kullanılıyorsa ve kişinin kendi vakasıysa bence bunun paylaşılmasında hiçbir sakınca yok. Hekimlerin kendilerini tanıtması gerekiyor. Hastaların da bunu bilmeye hakkı var. Çünkü bir hekime gitmeden önce kendine nasıl bir tedavi yapabileceğini hastanın öngörmesi lazım.
Yıl içerisinde çok fazla iş başvurusunu değerlendirmeniz gerekiyor. İş alımlarına dikkat ettiğiniz noktalar nedir? Veya soruyu sadece burası özelinden çıkaracak olursak, birlikte çalışacağınız insanda aradığınız kriterler neler?
Açıkçası biz bir kişinin mezuniyet notuna, kaçıncı bitirdiğine, okulu vesaire bunlara bakmıyoruz. Birinci baktığımız şey kişinin bize verdiği enerji. Çünkü bize iyi bir enerji verebiliyorsa görüşmede, bu online bir görüşme de olabilir, hastaya da muhtemelen benzer bir enerji verecektir. Ve yani bizim işte de en önemli şey bu, hastayla olan enerji transferi. Yani hekim hastasına güven verebiliyorsa, güler yüz gösterebiliyorsa, onun güvenini kazanabiliyorsa daha ilk seanstan, hatta belki ilk 30 saniyede, o zaman o hekim tedavi sırasında hata bile yapsa onu düzeltebilir. Hastasını mutlu edebilir, memnun edebilir. En önemli şey aslında bu baktığımız. Sonra diğer baktığımız şeyler mesleğe ilgisi, alakası. İşte kongrelere katılıyor mu, seminerlere katılıyor mu, kurslara gitmiş mi, kendini geliştirmek için bir hevesi var mı, öğrenmek istiyor mu yeni şeyler, öğrenmeye açık mı, takım oyuncusu olabilir mi, yoksa o bir de başka bir model var. İşte one man show diyebileceğimiz bir hekim grubu da var. O da bir iş modeli. Ama o iş modelini yapacak kişilerin muayenehane açması lazım. O bizim beraber çalışabileceğimiz hekimler değil. Çünkü biz bir takım çalışması yapıyoruz. Herkes işin ucundan tutuyor. Ben en iyisini yaparım. Ben tek başıma yaparım. Buranın kralı benim havasında bir hekimse o zaman muayenehane açması lazım. Biz dediğim gibi bizim takım arkadaşımız olamaz. Son olarak da vakalarını istiyoruz. Yani yeni mezun bile olabilir. Beklentimiz dehşet vakalar değil yani, böyle full az laminalar değil. Beklenti bir kere fotoğraf çektiyse bile bu bile aslında ilgi alakasını gösteriyor. Basit bir ön diş dolgusu, hatta arka diş dolgusu bile olabilir. Onu işte güzel işlemiş mi? Bir özen var mı? Fotoğrafını düzgün çekmiş mi? Bunlara bakıyoruz. Eğer bize uygun bir tarzı varsa da o zaman işte ekibe davet ediyoruz. Hatta işte şeylerden bahsediyoruz. İleride belki de bizim bir çalışma arkadaşımız olması harici belki ortağımız olacak. Bunun imkanlarından bahsediyoruz. Ve işte her geçen gün grup büyüyor. Bugün işte 160 kişiyiz. Belki önümüzdeki sene konuştuğumuzda 200 kişi olacağız. Ve şanslıyız ki gerçekten çok dinamik, enerjik arkadaşlarımız var. Sadece işte görüşmüyoruz. İş haricinde de bir sürü beraber aktivite yapıyoruz. İşte her sene gittiğimiz hekim organizasyonlarımız var. DEX adı. İşte sosyalleşiyoruz, eğitimlere gidiyoruz. Gerçekten o açıdan şanslıyız. Keyifli bir çalışma ortamımız var.
Peki, muayenehanecilik pratiğinden baktığımızda en çok talep gören uzmanlık alanları hangileri sizce?
Şu anda top 3 sayarsam, top 3'ten kastım bu arada bulması en zor olduğunu söyleyeceğim. Bir. İkinci olarak da en çok ciro yapanları söyleyeceğim. İkisini ayrı ayrı değerlendiriyorum. Çünkü bulması en zor olan aslında en çok ciro yapan anlamına gelmiyor. Adetsel olarak hala yeterince mezun vermediğinden dolayı ortodonti, endodonti ve pedodonti hala zor bulunan tırnak içinde revaçta diyebileceğimiz branşlar. Ama kliniğe dönüp baktığımızda yani 160 tane hekimimizi en yüksek cirodan dolayısıyla en çok kazancı olandan en düşük ciroya doğru bir sıralamaya koyduğumuzda listenin başında hala pratisyenler geliyor. Çünkü her şeyi yapabiliyorlar. Yani tabii belli branşları hariç tutuyorum yani ortodonti gibi. Ki şu anda şeffaf plak tedavisiyle ortodonti de artık pratisyenlerin erişimine açıldı. Çünkü teknoloji çok gelişti. Yani 10 tane vakanın 8 tanesi yurt dışında böyle bu arada. Yani şu anda kafadan atma söylemiyorum. Amerika'nın en büyük kliniğinin istatistiği bu. 10 tane vakanın 8 tanesi basit ve orta sınıfına giriyor. Ve bunları da pratisyenler yapabilir konuma artık yavaş yavaş geliyorlar teknolojideki ilerlemelerle. Protez uzmanları, cerrahlar, bunlar en çok şu anda ciro yapan gruplar. Dent grupta ve diğer çoğu klinikte ortodonti cironun %10'u seviyesindedir. Pedodonti cironun %10'u seviyesindedir. Endodonti de cironun %8'i seviyesindedir. Ama protez artı implant cironun %55'ini oluşturuyor. Düşünün yani matematiği siz yapabilirsiniz. Yani kişi burada tabii bir tercih yapabilir. Derse ki yani ben zor bulunan adam olayım şu anda. Ama ileride zor bulunan adam olacağını düşünmüyorum. Yani sizin devrenizde muhtemelen ortodonti, endodonti ve pedodonti de diğer branşlar kadar yaygın olacaktır. Mesela şu anda protez uzmanı bulmakta bir güçlük yok. Veya bir cerrah bulmakta bir güçlük yok. Veya işte pratisyen diş hekimi bulmakta güçlük yok. Muhtemelen diğer branşlarda böyle olacaktır. Ama şunu söylemem gerekiyor. En önemli şey insanın sevdiği şeyi yapması. Yani sevmedikten sonra o istediği kadar tercih edilen branş olsun, istediği kadar çok ciro yapılan branş olsun, sevmedikten sonra bunu bir ömür mutlu bir şekilde insan yapamaz ve dolayısıyla da ne maddi ne manevi arzu ettiği kazançları kariyer hedeflerini yakalayamaz. Bence birinci kriter bu olmalı. Ya işte endodonti uzmanı azmış, pedodonti uzmanı azmış. Dur ben o zaman pedodontiye gireyim. Yani çocuk iletişiminin iyi değilse pedodontiye girme. Veya işte sabırlı bir adam değilsen ben mesela ortodonti yapma. Bunlar bence birinci kriterler. İkinci kriter işte bu bahsettiğim ciro vesaire olmalı. İlla uzmanlık yapmak da şart değil. Az önce söyledim yani pratisyenler hala ve gelecekte de böyle olacak. İyi cirolar yapıyor, iyi vakalar yapıyor, iyi tedaviler yapıyor. Özellikle estetik diş hekimliği konusunda. Dolayısıyla sevdiğiniz şeyi yaparsanız zaten başarılı olursunuz.
Eğitim yıllarında veya yeni mezun olan bir diş hekimlerine tavsiyeleriniz nelerdir?
Tavsiyelerim eğitim hayatının şey anlamda tabii kıymetini bilmek. Nispeten daha sorumluluk olan bir dönem aslında. Tabii ki gezin, tozun, partileyin bunlar olması gereken taraflar kesinlikle. Sorumluluk hazır hala azken. Ama diğer tarafta da sorumluluğunuzun başlangıcında olduğunun da bilincinde olmanız gerekiyor. Bu da nedir? İleriki hayatta yapacağınız şeylerin hazırlıklarını şimdiden yapmanız gerekiyor. Ben daha ikinci sınıftaydım. Bütün bir yazı bir laboratuvarda geçirdim. Üçüncü sınıftaydım. Yazını yarısını laboratuvarda geçirdim. Diğer yarısını işte klinikte geçirdim. İşte yurt dışında kliniklere gittim. Gözlemledim. Gidebileceğim her kongreye, her seminere gittim. Paralı parasız fark etmez. İyi kitaplar aldım, okudum. Dergileri okudum, üstlerini çizdim. Ve bunların gerçekten faydalarını gördüm. Yani illa kendini bir kişi fakültede geliştirecek diye bir şey yok. Yani bir kişi dışarıda da kendini çok iyi geliştirebilir veya fakültede kalsa da çok iyi gelişmeyebilir. Fakültede kalan biri de işte orada çok girişken olmalı. İşte hocaları asiste etmeli, vaka koparmak için belki yalvarmalı. Elinden ne geliyorsa yapmalı. Yani kıymetli zamanlar. Çünkü sorumluluk, hastanın sorumluluğu size ait değil o dönem. Yani hata yapma lüksünüz var. Bunun kıymetini bilip yapabileceğinizin maksimumunu yapmanız gerekiyor. Yani güzel bir laf var ya, work hard, play harder. Yani iyi çalış ama daha iyi eğlen diyebiliriz. Türkçe'ye çevirirsek. Yani ikisini de yapmak lazım. Dengeli bir hayat kurmak için. Sırf çalışmak da değil, sırf eğlenmek de değil. İkisinin olması gerekiyor.
Eğitim yıllarınıza dönüp baktığınızda keşke şuna daha çok özen gösterseydim dediğiniz noktalar var mı?
Vallahi hiç yok. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Bence olabilecek en sıkıntı konu bir sene kaybı olabilir. Yani illa her dersinde 10 olmasa 10 üstünden gerekli değil. Sene kaybım olmadı. Hocalarımı da izledim, ameliyatlara da girdim öğrencilik hayatımda işte. Stajlarımı da yaptım yaz dönemlerinde. İşte o dönemler babam çalışıyordu, babamı izledim, onu hasret ettim. Yapabileceğim her şeyi yaptığımı düşünüyorum. O yüzden keşkem yok. Bir de genel bir benim hayat prensibim vardı zaten. İnsan yaptığı şeylerden değil, yapmadığı şeylerden pişman olur diye. Ben o yüzden bir konu kafama takılıyorsa onu direkt yapıyorum. Yani böyle yapmamazlık yapmıyorum ki o daha sonra acaba yapsaydım ne olurdu diye beni takip etmesin. Yapamadığım bir işte o Güney Afrika maceram var. O da yani kısmet değilmiş. Şeyde inanıyorum biraz böyle kaderci tarafım da var. O yüzden mutluyum şu an olduğum yerden.
Yurt dışındaki diş hekimliği dünyası ile yakın bir ilişkiniz var. Peki Türk diş hekimlerinin dünyadaki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gerçekten Türk diş hekimleri inanılmaz işler çıkartıyorlar. Yani Instagram'a bakmak bunun için yeterli. Yani eskiden sadece belli birkaç kişinin yapabileceği işleri şu anda Türkiye'de onlarca, yüzlerce, belki binlerce hekim gerçekten yapabiliyor. İşte burada teknolojinin, eğitime erişimin kolaylığının birçok şeyin faydası var. Yani yurt dışı vakalarına baktığımda bizim hiçbir eksiğimiz yok. Zaten bundan sebep çok fazla hasta Türkiye'ye tedaviler olmak için geliyor. Yani çok iyi tedavileri çok uygun fiyatlara Türkiye'de sağlayabiliyoruz. Çünkü işte baktığınızda iş gücü sonuçta daha ucuz Türkiye'de. Malzemeler yurt dışı ile aynı para belki daha pahalı ama iş gücü daha ucuz. Dolayısıyla ben Türk diş hekimliğiyle gurur duyuyorum. Çok iyi işler çıkardığımızı düşünüyorum. Yurt dışında çıkan bir cihazı yurt dışı kliniklerinden önce biz alıyoruz. Yani ciddi yatırım yapıyoruz işimize her anlamda. Düşünün ki bizim şu an kliniğimizin kendi yazılımı var. Bu dünyada klinik gezdiğim için biliyorum. Çok büyük yapılarda bile bu imkan yok. Bakıyorsun işte çok büyük yurt dışı klinikleri lazeri yok. İşte İlay Maden arkadaşım söyleşi yaptınız. Muhtemelen bahsetmiştir. İlay lazer konusunda uzman ve beraber çalıştık 2 yıl boyunca çok sevdiğim bir arkadaşımdır. O dönemler şu an belki değişmiştir. O dönem konuştuğumuzda İngiltere'de, bütün İngiltere'de 5-6 tane lazer cihazının olduğundan bahsediyordu. Şimdi belki değişmiştir rakamlar ama o tarihlerde Türkiye'de belki yüzlerce lazer cihazı vardı ve bunlar kullanımdaydı. Bizim teknolojiye merakımız var. Türk halkının zaten gelişime adaptasyonu muhteşem. Dolayısıyla hekimliğimiz de o oranda çok iyi. Ben gerçekten çıkardığım işlerden gurur duyuyorum. Hem kendi arkadaşlarım hem de Türk Diş Hekimliği adına.
Son olarak size pandemi döneminde de önemini bir kez daha anladığımız Mentor Mentee projesiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Aktif olarak rol aldığınız bu projeyle ilgili görüşleriniz neler?
Bence muhteşem bir program gerçekten. Hani keşke benim zamanımda olsaydı. Ha bak keşkeye bunu koyabiliriz işte. Keşke bir keşke varsa keşke bizim zamanımızda genç adad olsaydı. Ben Edad'ın girdiğim tarihteki en genç üyesiydim. Çok büyük heyecanla girdim. Onlar da sağ olsunlar beni çok heyecanla karşıladılar. Kardeşleri gibi baktılar. İşte sosyal veya bilimsel her türlü programda bana sağ olsunlar yer verdiler. Abilerim, ablalarım o dönemde. Şu an hepsi arkadaşım. Zevkle katıldım ve benim mesleki gelişimime Edad'ın katkısı inanılmazdır. Genç Edad'da bunu siz çok daha ileri boyuta götürdünüz. Yani sırf bilimsel taraf değil, sosyal tarafta da muhteşem şeyler yapıyorsunuz gerçekten. Çok imrenerek bakıyorum. Keşke bizim zamanımızda olsaydı yapabilseydik böyle şeyler. İşte yelken turları, partiler, işte buluşmalar, toplantılar, eğitimler havada uçuşuyor. Üstüne bu Menti Mentor programı her yıl bence daha iyi oluyor. Kaçıncı yıl şu anda bilmiyorum ama ben başladığından beri katıldığım için her yılki gelişimini de izleyebiliyorum. Galiba 3 veya 4. yıl olması lazım. 4. mü? İşte birer kişiyle başladık. Herkesin bir tane mentisi vardı. Ama sayı arttıkça aslında Biraz şey de arttı. Daha interaktif olmaya başladı. İşte bu sene çok enerjik bir ekip var. Benim de dahil olduğum. Beraber söyleşiler yapıyoruz. İşte beraber sahile iniyoruz. İşte bugün yine bir toplantımız var. Bence her yıl daha iyi oluyor. Ben de parçası olmaktan gerçekten çok mutluyum. Şanslıma da hep böyle çok enerjik ekipler, çok enerjik insanlar denk geliyor ve şeylerini de takip ediyorum. Yani gelişimlerini de bizim programımız bittikten sonra da sürdüğünü gururla izliyorum, takip ediyorum. Umarım sizler de bunun devamı olacaksınız. Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.